20. ayrım, sayfa 192. Emiri kıramayıp kaldım. Aynı gün 40'tan fazla koyun kesilip görkemli bir ziyafet verildi. Herkes gönlünce yiyip içip eğlendi. Ertesi gün yarışmalar başlayacaktı. Obada heyecan zirvedeydi. O gün geç vakitlere kadar gençler dans edip şarkı söyleyerek eğlendiler. Ertesi gün obada büyük bir telaş vardı. Herkes meydanda toplanıp yarışacak süvarileri bekliyordu. Yarışmaya 10 kişi katılmıştı. Birinciye 50, ikinciye 20, 5, üçüncüye ise 10 altın verilecekti. Ödüller üzerinde maşallah yazılı bir pakete konmuştu. Yarışma sonunda onları benim vermem gerekiyordu. Uzatmayalım, sonunda herkesin merakla beklediği an geldi. Atların hepsi de birbirinden güzeldi. Burnu ile karın altı ve sarısı beyaz, diğer yerleri siyah olan atı gözüm tutmuştu. ''Şu Alata'yı gözüm tuttu'' dedim emire. ''Leyla'yı mı?'' dedi. Böylece Alata'yın adının Leyla olduğunu öğrenmiş oldum. Emir çok mutlu görünüyordu. Bana dönüp ''Attan anladığın belli oluyor. Leyla'nın bu çölde eşi beğenendi bulunmaz'' dedi. Daha sonra eliyle sol baştaki kır atı işaret etti. ''Canan da fena değil. Geçen yıl yapılan yarışmada birinci olmuştu, dedi. Bu arada atlar da yerlerini almışlardı. Yarışmaya 10 at katılmıştı. Süvariler 2 fersah uzaktaki tepeyi dolanıp emirin çadırının önünde duracaklardı. Güneş 2 mızrak boyu yükselmişti. Yarışmacılar meydanda yerlerini aldı. Başhekimin tiz ıslığı ile birlikte atlar yerlerinden ok gibi fırladılar. Sağ ve sol açıkta onardan 20 hakem yanlarında yedek atlarıyla birlikte onları izliyorlardı. Atlar sanki rüzgarla yarışıyorlardı. Gözden kayboluncaya kadar onları izledikten sonra oturup beklemeye başladık. Herkes yiyip içip eğleniyor, gazelhanlar güzel sesleriyle dinleyenleri coşturuyordu. Aradan yaklaşık bir saat geçmişti. Sana hakemlerinden biri bağırarak, geliyorlar deyince herkes heyecanla yerlerinden kalkıp dönüş yolunun iki tarafına dizilmeye başladı. Şeyhin görevlendirdiği 100'den fazla genç yol güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Heyecan zirvedeydi. Benim beğendiğim Leyla ile Canan neredeyse başa baş geliyordu. Burun farkıyla bazen biri, bazen diğeri öne geçiyordu. Emir coşmuştu. Leyla'nın kazanmasını istiyor gibiydi. Halk arasında müşterek bahis oynayanlar bile vardı. Seyircilerin çılgın alkışları arasında atlar da obaya iyice yaklaşmış, Leyla son anda atağa kalkarak arayı iyice açmıştı. İkinci Canan, üçüncü sırada ise Bulut isimli beyaz bir at koşuyordu. Yarış bitinceye kadar bu sırada herhangi bir değişiklik olmadı. Meydan alkışlardan inim inim inliyordu. Emir'in ısrarı üzerine kazananlara ödüllerini ben verdim. Yarışmanın ilk bölümü çok iyi geçmişti. Emir yarışmacıları kutlarken kalabalığa hitaben ''Bahis işini gelenek haline getirmeyin, bu alışkanlık yarışma ahlakını bozar.'' dedi. Sıra okçuluğa gelmişti. Çok geçmeden 10 yarışmacı meydana geldi. Her birinin başında bir hakem, her hakemin elinde ise 3 delikli halka vardı. Halkalardan en büyüğünün çapı 1 karış, diğerininki 5 parmak, en küçük halkanın çapı ise 2 parmaktı. Başhekimin ıslığı ile yarışma başladı. Herkes nefesini tutmuş, dikkatle yarışmacılara bakıyordu. Hakemler sağdan itibaren büyük halkaları olanca güçleriyle yukarı fırlattılar. 10 halka aynı anda göğe yükselirken gergin yaylarda oklarını bırakmıştı. Başhekem gür sesiyle sonucu açıklayınca 3 yarışmacının elenip 7 yarışmacının meydanda kaldığını öğrendik. Çok geçmeden hakem ikinci ıslığı çaldı. 5 parmaklık halkalar göklere yükselirken okçular yaylarını gerip oklarını bırakmışlardı. Sonunda 5 yarışmacı elenmiş, meydan 2 kişiye kalmıştı. Hakemin 3. ıslığıyla yarışmanın son bölümü başladı. Hakemlerin fırlattıkları 2 parmaklık 2 halka göklere yükselirken 2 ok da onları yakalamak için uçuyordu. Çok geçmeden hakem sonuçları açıklamış, yarışma bitmişti. Abdullah bin Hüseyin isimli bir genç birinciliği alarak meydan eri olmaya hak kazandı. Kalabalığın coşkun alkışları arasında Abdullah gelip Emir'in elini öperken ödülünü yine ben verdim. Sıra güreşe gelmişti. Meydana 7 pehlivan çıktı. 5 ortada, 5 de yanda olmak üzere toplam 10 hakem vardı. Orta hakemlerin en yaşlısı diğer hakemlerin oyu ile baş hakem seçilmişti. Güreş yarışması Bozkır'da olduğu gibi çölde de itibarlı bir gelenekti. Yiğitliğin simgesi sayılıyordu. Meydana gelen 7 güreşçinin hepsi de boyu posu ve heybetiyle pehlivanlığı hak ediyorlardı. Bir tanesini gözüm tutmuştu. Yürüyüşü ve tavırlarıyla bana Buharalı Deli Beycan'ı hatırlatıyordu. İsmini sordum. Faruk Nasuhi dediler. Emir eğilerek kulağıma, bizim güreşler de sizinkiler gibi kıran kıranadır. İyi izle dedi. Gerçekten de dediği gibiydi. Bir an kendimi Buhara'da hissettim. Hakemin ıslığıyla başlayan güreş ikindiye kadar kıran kırana devam etti. Yarışmacılar çok iyi güreşçilerdi. Çok iyi de olsa sonunda her yarışmada olduğu gibi elenen elenmiş, meydan iki kişiye kalmıştı. Biri Nasuhi, diğeri ise Anter isimli bir gençti. Ben Nasuhi'yi beğeniyordum ama Anter'in de ondan geri kalır yanı yoktu. Baş hakemin ıslığıyla pehlivanlar elenseye bile gerek görmeden kapıştılar. Anter ilk hamlede Nasuhi'yi boyunduruğa aldı. Ben Nasuhi'nin boyuna nasıl geldiğini düşünürken onun ters takla ile boyunduruğu kırdığını görünce bunu hasmını denemek için yaptığını anladım. Nasuhi boyunduruktan kurtulurken Anter onu sağ bacağından yakaladı. Durumun boyunduruk için çok uygun olduğunu gören Nasuhi sağ koluyla hasmına vurduğu boyunduruğu sıkarken sol eliyle de hasmının bacağını tutan parmaklarına yapıştı. Güçlü eliyle onun parmaklarını sıkıp bacağını kurtarırken Anter hemen arkaya geçip onu sarmaya aldı. Nasuhi anında geri bir takla ile sarmadan kurtularak hasmını çift boyunduruğu aldı. Güçlü kollarıyla onu çelik bir mengene gibi sıkıyordu. Çok geçmeden Anter pelte gibi gevşeyip kolları yana düşünce hakemler güreşi durdurup Nasuhi'yi galip ilan ettiler. Nasuhi Emir'in huzuruna gelip onu saygıyla selamlarken ben de ödülünü verdim. Fakat o diğerleri gibi ödülünü alıp gideceğine belindeki pehlivanlık kuşağını benim önüme bıraktı. Bunun anlamı seninle bir gösteri güreşi yapalım demekti. Bu sırada araya giren Hürşah seni gözüne kestirmiş anlaşılan dedi. Bilmiyorum belki de diyerek sözlerine devam etti Tuğbek. Bu sırada Emir yaklaşarak kulağıma seni gösteri güreşine davet ediyor. Yenmek yenilmek yok. Sadece gösteri olacak dedi. Bunu neden yapmak istiyor diye sordum. Töredir. Konuğu onurlandırmak ister dedi. Bunun üzerine Nasuhi'ye bak pehlivan kemer senin hakkın. Onu al seninle gerçek bir güreş yapalım dedim. Nasuhi kibar ve saygılı bir gençti. Baş üstüne diyerek önce emiri sonra da beni selamlayıp meydandan ayrıldı. Baş hakem coşkulu kalabalığa yarın benimle Nasuhi'nin güreşini ilan ederek onları iyice coşturdu. O gün herkes geç vakitlere kadar yiyip içip eğlendi. Ertesi sabah güneş iki mızrak boyu yükselirken meydan tıklım tıklım dolmuştu. Emir yanıma gelerek benim pehlivanım sensin, bileğini de okun gibi usta kullandığından eminim dedi. Beş yan, beşte orta hakem vardı. Baş hakemin ıslığıyla başladık. İlk başlarda el ense çekerek onu anlamaya çalışıyordum. O da benim gibi düşünmüş olmalı ki el enselere bir süre devam ettik. Aslında el enseye de gerek yoktu. Bunu usul gereği yapıyordum. Dünkü yürüyüşlerini dikkatle izlemiş, onun savunma ve saldırı hamlelerini çözmüştüm. Ağır vücuduna rağmen takla atmada çok ustaydı. Bu nedenle boyunduruk ve sarmadan kolayca kurtuluyordu. Ama ters boyunduruk ve kol sarmalarından kolay kolay kurtulamayacağını düşünüyordum. Karın kasları zayıftı. Bunun farkında olduğundan ters boyunduruğa düşmemeye çalışıyordu. Yine sürekli korumaya çalıştığı sol omzunda bir çıkıntı vardı. Bu iyi tutmayan bir kırığı gösteriyordu. Savunma ve saldırılarımı bu duruma göre belirlemiştim. Bir süre birbirimizin çevresinde dönüp dururken aniden sağ bacağımı sarmaya almak istedi. Fakat geri çekilerek bu hamlesini boşa çıkardım. Bu kez de kollarını arkadan dolayıp ayağıma tırpan atmak istedi. Tırpanını kolayca atlatıp sarmasını çözdüm. Onu nasıl yeneceğimi biliyordum. Kapışmadan bir süre birbirimizin etrafında dolanıp durduk. Beni bel sarmasına almak istediğini anlamıştım. Ona bu fırsatı verdim. Fakat o da çok zekiydi. Bel gösterip kol sarmasına almak istedi beni fakat aniden yana dönerek sağ kolumla onun zayıf kolunu sarmaya alırken aynı anda sol el parmaklarımı onun sağ elinin parmaklarına geçirip bileğini geriye doğru kıvırdım. Çok zor durumdaydı. Her an bileği ve omzu kırılabilirdi. Öne doğru eğilmeye çalıştı fakat dizimi hemen midesine dayadım. Karın kasları zayıf olduğu için fazla dayanamadı. Bizim bayatta buna kurt sarması diyorlardı. Fazla uzatmadan tırpan atıp sırtını yere getirdim. Seyirciler alkıştan meydanı çınlatırken Emir Nasuhi'yi yanına çağırıp "Türk'e güreş teklifini sen yaptın. Üstelik güreşiniz de gösteri değildi. Geleneklerimize göre o isterse kemeri alabilir." dedi. Nasuhi emiri başıyla selamlayarak "Zaten onun hakkıdır emirim." dedi. Nasuhi'nin bu mert tavrı beni çok duygulandırmıştı. "Kemer onun hakkı. İzin verirseniz onda kalsın." dedim emire. "Bunu niye yapıyorsun?" diye sordu. Nasuhi emirin bir dostunu yenmek istemedi. "Onun için." dedim. Emir ve orada bulunanlar davranışımı çok beğenmişlerdi. Bunu hal ve hareketlerinden anlayabiliyordum. Bir ara Nasuhi ile yalnız kalmıştık. Bana bakarak mahcup bir şekilde "Kutlarım seni. Beni bileğiniz ve bilgeliğinizle yendiniz. Bunu ikimiz de biliyoruz." dedi. Ben de ona "Sen iyi bir pehlivansın. Yalnız karın kaslarını biraz güçlendir. Ayrıca omzunu da iyi bir hekime göstermelisin." dedim. Aslında gittim. Kırıp yeniden saracaklarını söyleyince nedendir bilmem istemedim. Eğer omzunu hekim kırmazsa günün birinde karşına çıkan insafsız bir pehlivan kırar. Onun için hekime git diyorum sana. Sol omzun ve karın kasların yeterince güçlü olsaydı seni yenemeyebilirdim. Sevgi ve minnet dolu gözlerle bana bakarak yine yenerdin de biraz zorlanırdın dedi. O gün dinlenip ertesi gün yola çıkmayı düşünüyordum. Fakat hesapta olmayan bir gelişme hayatımın akışını bir anda değiştirdi. Bölüm 14. Sabah erkenden kalkmıştım. Gitmek için hazırlanıyordum. Emir'in çadırının önündeki telaşlı kalabalığı görünce o tarafa doğru yürüdüm. Oradakilerden birine "Neler oluyor?" diye sordum. "Emir'in hanımı doğum yapıyor," diye cevap verdi. Aksilik bu ya, meğer çocuk ters gelmiş. Obadaki hekimlerin bu işi üstesinden gelemeyeceği anlaşılınca hemen bir araba ve sedye hazırlayarak anneyi vakit geçirmeden Halep'e götürmeye karar verip yola çıktık. Ben de orada Emir'e veda edip ayrılmalıyı düşünüyordum. Hekime tam zamanda yetişmiştik. Hanım sağ salim doğum yapmış, Emir'in nur topu gibi bir oğlu olmuştu. Belki inanmayacaksınız ama babası çocuğa benim adımı koydu. Anne "O Türk adı" diye itiraz edince Emir "Olsun, hayatımı ona borçluyum" dedi kızarak. Bebek Tuğbe'nin şerefine Emir kaldığımız handa dört başı mamur bir ziyafet verdi. Herkes şen şakrak yiyip içip eğlenirken aldığımız bir haberle yiyip içtiklerimizin hepsi zehir oldu. Moğol ordularının sağ kol komutanı Bajunoi'nin Halep'i kuşattığını haber almıştık. Söylendiğine bakılırsa Moğol birliklerinin sayısı 15 bini buluyordu. O günü telaş içinde geçirdik. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Emir Celaleddin ise karma karışık duygular içindeydi. Üzüntü ve sevinci birlikte yaşıyordu. Sevincinden yere göğe sığamıyordu. Çünkü 6 kızdan sonra bir oğlu dünyaya gelmişti. Üzüntüden kahroluyordu çünkü karısı ve çocuğu ile birlikte kuşatma altındaydı. Ayrıca koskoca kentin nasıl olup da bir gece kuşatılabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu durum bana da tuhaf geliyordu. Bir gecede Halep'te çevresinin dörtte biri bile kuşatılamazdı. Cemalettin bu işin aslını öğrenmek için mahiyetindeki 10 kişiyi görevlendirmişti. O gece rahat uyuyamamıştım. Erkenden kalkarak giyinip kuşanıp dışarı çıktığımda Cemalettin'i hanın önünde bir söğüde yaslanıp bıçağıyla elindeki çubuğu yontar buldum. Yanına yaklaşıp elimi dostça omzuna atarak "Sorun nedir?" dedim. "Bunu sen mi söylüyorsun Tuğbek? Sorun olmayan şey yok ki, her şey sorun." dedi. Cenab-ı Hak hiçbir derdi devasız, hiçbir sorunu çözümsüz yaratmamıştır, dedim güven verici bir sesle. Biraz rahatlamış gibiydi. Koskoca Halep'in nasıl olup da bir gecede kuşatıldığını anlamış değilim. Derken yine de üzüntüsünü saklayamamıştı. Onun hem kafa karışıklığı hem de panik içinde olduğunu gördüm. Koluna girerek neden gidip hem bir şeyler yiyip hem de bu konuyu enine boyuna konuşmuyoruz dedim. İtiraz etmedi. Yonttuğu çubuğu öfkeyle fırlattı. Birlikte yürüyerek hana girdik. İçeride loş bir aydınlık vardı. Hancı kısa boylu, zayıf, solgun bakışlı, 50'li yaşlarında bir Yemenliydi. Bize yaklaşıp saygıyla selam verdi ve ne emrediyorsunuz diye sordu. Yiyecek bir şeyler getir dedim. Hancının gitmesiyle dönmesi bir oldu. İki tepsi içinde getirdiği yemekleri önümüze koyup giderken dönüp başka emriniz var mı dedi. Otur da biraz konuşalım dedim kolundan tutarak. Baş üstüne diyerek saygılı bir şekilde yanıma oturdu. Emir Cemalettin'in sıkıntılı hali devam ediyordu. Ne konuşuyordu ne de yemek yiyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. Yanıma oturan hancı ise ne diyeceğim diye merakla yüzüme bakıyordu. İsmini bağışlar mısın hancı dedim yumuşak bir dille. Elbette ben Karaklı Cafer'im. Kısaca Karaklı derler. Bazen yalnızca Cafer diyenler de oluyor dedi. Sen hangisini tercih edersin diye sordum gülerek. Fark etmez. Müşterilerimin beğenileri benim için emirdir dedi. Ben esas konuya geldim. Halep'le ilgili bazı bilgilere ihtiyacım var. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Dedim. Hiç düşünmeden, elbette bildiklerimi esirgemem buyurun sizi dinliyorum dedi. Yüzüne dikkatle baktım, dürüst birine benziyordu. Ne zamandan beri Halep'tesin Cafer? Diye sordum. Kendimi bildim bileli diye cevap verdi. Kentin kuşatıldığının farkında mısın? Kim değil ki beyim? Halep gibi bir kentin bir gecede kuşatıldığına senin aklın yatıyor mu? Diye sordum. Bu soruma şaşırdı. Bir gecede kuşatılmadı ki beyim dedi şaşkınlıkla. Ben öyle duydum deyince merakla peş peşe sorular sordu. Siz Halep'e ne zaman geldiniz beyim? Dün. Kente hangi yönden girdiniz? Güneyden. Çölden mi geliyordunuz? Evet. Adam biraz düşündü. Gözlerini kısarak başını iki yana salladı. Şimdi anlaşılıyor diye söylendi kendi kendine. Anlaşılan nedir diye sordum. Adam bana dikkatle bakarak kuşatma geçen hafta başlamıştı. Halktan bazıları kenti terk etti. En son güney yakası kalmıştı. Onu da dün gece yarısından sonra tamamladılar dedi. Adam hiçbir şey olmamış gibi sakindi. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun diye sordum. Beyim eman diledik eman verdiler. Bunda korkulacak bir şey yok ki dedi. Peki bundan sonra nelerin olabileceğini düşündün mü hiç diye sordum. Kente gelerek vermemiz gereken belgeleri belirleyip başımıza da bir haraççı bıraktıktan sonra çekilip gidecekler dedi. Bundan emin misin diye sorduğumda eman verilene dokunmamak Moğol yasasıdır dedi. Yani şimdi sizin can, mal, ırz ve namusunuz güvencede mi diye üstüne basa basa sordum. O yine rahattı. Sizce öyle olması gerekmiyor mu dedi. Öyle olması gerekiyor ama öyle olacak mı? Bütün mesele bu dedim. Güvende olmadığımızı mı söylemek istiyorsun dedi merakla. Güvendesiniz diyemem, değilsiniz de diyemem. Üçüncü bir seçenek kalıyor mu? Belirsizlik dedim. Belirsizlik mi? Dedi hayretle. Evet, ne yazık ki şu an geleceğinize belirsizlik hakimdir. Belirsizliği biraz açar mısın? Belirsizliğin açılımı yine belirsizliktir. Onda hem ölüm hem hayat vardır. Böyle bir ortamda payına hayat ya da ölümün düşme şansı ise %50-%50'dir dedim. Bana dikkatle baktı. Moğolların eman verdikleri kalelere dokunmadıklarını biliyoruz dedi. Doğru dersin de Moğol ordusunda Haçlı taassubuyla yanıp tutuşan Hristiyan asker ve komutanların emana rağmen neler yaptıklarını da biliyoruz dedim. Emir Cemalettin başlarda hancı ile sohbetimize ilgisiz görünüyordu fakat bir süre sonra sözlerimiz onun da dikkatini çekmeye başladı. Lafa karışarak kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Ailemin geleceğini belirsizliğe atamam dedi öfkeyle. Ona dönüp güven verici bir sesle sakin ol bu işten kurtulacağız dedim. Bundan nasıl emin olabiliyorsun diye sordu. Çünkü inanıyorum neye kurtulacağımıza. Kalbindeki bu inancın kaynağı ne? Cenab-ı Hakk'ın lütuf sıfatı. Böyle bir inanç benim kalbime niye doğmuyor? Senin kalbin bu inancı kaldıracak kadar güçlü değil. Böyle bir ilham seni kül eder dedim. Kaşlarını çatarak sitemkar bir ifadeyle yüzüme baktı. Ona dönüp tok bir sesle bana öyle bakma. dostluk bir bakıma dostun dosta doğruyu söylemesidir dedim. Sözlerim hoşuna gitmişti. 20. ayrımın sonu. Sayfa 203.